Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Pek muhterem, çok değerli, kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize Üsve-i Hasene, en güzel örnek sevgili peygamberimiz programından Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi duygularımla muhabbetlerimi, hürmetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, evlerimizi, işyerlerimizi, ofislerimizi nuruyla, feyziyle, bereketiyle, huzuruyla, itminanıyla, sekineti, sükunetiyle doldursun. Allah gönüllerimize kendine imanın tadını, halavetini, o cennet neşesini yaşatsın kıymetli kardeşlerim. Aslında İslam teslim olmak demek. İslam barış demek. İslam huzur demek. İslam gönlün Allah ile ebedi bir mutluluğa, huzura erişmesi demek. Dinimiz bunu bizden istiyor. Ama biz Müslüman olduğumuz halde, İslam dinine girmiş olduğumuz halde gönüllerimiz bir türlü o Allah'a imanın, Allah'a teslimiyetin, Allah'a kulluğun hazından istediği kadar pay nasip alamıyor. Orada bir problem yaşıyoruz. O problem İslam'ın problemi değil, o problem bizim teslimiyetimizin olmamasından kaynaklanan bir problem gibi gözüküyor. Cenab-ı Hak bize İbrahim Aleyhisselam buyurduğu gibi اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi İbrahim'e, ey İbrahim teslim ol dedi. Allah'ın kaderine, Allah'ın takdirine, Allah'ın emrine, Allah'ın buyruklarına teslim ol dedi. O da ben alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum dedi ve İbrahim Halilullah oldu. Onun için biz de Rabbimizden dinimizin kıymetini bilmeyi, Peygamber Efendimizin kıymetini bilmeyi, Allah'ın emrine, kaderine, Cenab-ı Hakk'ın her türlü takdirine razı olup teslim olup huzura erebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfuyla, keremiyle ihsan eylesin benim kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim. Efendim, biz sevgili Peygamber Efendimizin yolunu takip ediyoruz. İzini sürüyoruz. Adım adım onun peşinden gitmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki hep Efendimizin yanında olalım. İstiyoruz ki hep Efendimizle birlikte olalım. İstiyoruz ki gönlümüzü, ruhumuzu, gözümüzü, hayallerimizi hep Efendimiz doldursun. Efendimizin örnek ahlakı, şahsiyeti, güzellikleri, şemaili doldursun ve hep onunla hemhal olalım. Hep onun peşinden gidelim. Bunu arz ediyoruz. Niye arz ediyoruz? Çünkü Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor. Cenab-ı Hak onu bize örnek gösteriyor. Cenab-ı Hak onu sevmemizi, itaat etmemizi, ittiba etmemizi, uymamızı, onunla beraber olmamızı, onunla rabıt içinde olmamızı Cenab-ı Hak bizden istiyor. Bakınız, namaz kılıyoruz. Her namazda kadede oturuyoruz. İki rekat namazların efendim farz olan kadesinde, dört rekat namazların efendim vacip ve farz olan kadelerinde oturuyoruz. Orada tahiyyat okuyoruz. Ve her tahiyyatta da Cenab-ı Hak bizden Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a selam vermemizi istiyor. Ve Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Ey Nebi, ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun diye alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselam'a selam veriyoruz. Cenab-ı Hak bizim ona selam vermemizi istiyor ve onunla bir karşılıklı mükaleme, muhatap olmamızı Cenab-ı Hak bizden istiyor. Kıymetli kardeşlerim, buna baktığımız zaman burada şu inceliği görüyoruz. Yani İmam-ı Gazali gibi, Abdülkadir Geylani gibi, İmam-ı Rabbani gibi hazretler efendim bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki burada bir sır var. O sır nedir? O sır bir müminin peygamberiyle çok yakın olması. Peygamberiyle hemhal olması. Peygamberiyle aynileşmesi. bütün hayatını peygamberin çizgisine getirmeye çalışması. Çünkü o örnek bir kul. Onun ahlakı, ibadeti, imanı, gönlü, duyguları, bakışı, oturuşu, dinleyişi, yaşayışı, yemesi, içmesi, her şeyi örnek bir şahsiyet. Onun hakkında ayetler geliyor. Onun hakkında Allah Resulü'nün için en güzel örnektir diye onun hakkında bu garanti veriliyor. Hiçbirimiz hakkında böyle bir şey yok. Dolayısıyla o hayata, o insana daha büyük bir dikkatle dikkat göstermemiz, onun izine, onun yoluna pür dikkat bir şekilde eğilmemiz, yönelmemiz ve adeta ona, o hayata, Allah Resulü'nün örnek hayatına kilitlenmemiz gerekiyor. Bu dinimizin emridir. Bunda bir yanlış bir şey yok. Burada siz kıymetli dinleyenlerimi yanlış bir yola yönlendirecek bir ifade yok. İmanımız bu bizim. Seni sevmek benim dinim, imanım diyor. Seni sevmek benim dinim, imanım. Seni sevmeyi benim dinim, imanım emrediyor. Dinimin ve imanın gereğidir seni sevmek, sana tabi olmak. Ey Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, bu dersimizde de Efendimizin kullandığı eşyalar, ev eşyaları, diğer efendim giyimi, kuşamı noktasında yüzüğünden konuşacağız Efendimizin, bahsedeceğiz. Mühründen bahsedeceğiz. Zaman kalırsa temizlik eşyalarından bahsedeceğiz Allah Resulü'nün. Ne kadar güzel şey Efendimizle ilgili konuşmak, Efendimizden bahsetmek, Efendimizle beraber olmak. İnanın ki insan gerçekten mutlu oluyor. Hele siz değerli dinleyenlerimizle beraber Allah Resulü'nün etrafında bir araya gelmek, ondan bahsetmek, yani dilimizi onun zikriyle temizlemek, süslemek, kalbimizi onun yağdığıyla temizlemek, böyle arındırmak ne kadar güzel oluyor. Ben bu güzelliği gerçekten hissediyorum ve yani keşke daha fazlasını hissedebilsek, insan mutlu oluyor. Kıymetli dinleyenlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzüğüne ve mührüne baktığımız zaman, Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret edip Müslümanları tek siyasi birlik altında topladıktan sonra hicretin 6. senesinde çevresindeki komşu devletlere birer mektup yazıp onları İslam'a davet etmek istiyor. Uzun bir cümle oldu ama anlaşılıyor. Tabii uzun bir süreç. Mekke ayrı bir süreç. 13 yıl ayrı bir çile, ayrı bir yolculuk, ayrı bir hizmet, ayrı bir yani sabır, tahammül dönemi. Medine'ye geliyoruz. Bedirler, Uhudlar, Hendekler böyle çok yorucu bir süreç, çok zorlu bir süreç. Ondan sonra Hudeybiye anlaşması yapıldıktan sonra da Efendimiz Aleyhisselam artık Mekke ve Medine'de epey bir konuma sahip oluyor. Bir noktaya gelinmiş oluyor, bir girişime kaydediliyor ve Efendimiz Aleyhisselam başlıyor. Henüz Mekke'nin fethi olmamış ama şartlar Mekke'nin fethini de oluşturmaya yönelik vuku buluyor, tecelli ediyor. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam başlıyor. Etraf devletlere, kabilelere mektuplar gönderiyor, elçiler gönderiyor. İşte burada bu mektupları yazıp da İslam'a davet etme sürecinde Efendimiz Aleyhisselam'a ashabtan bazı kimseler diyorlar ki, ya Resulallah, yabancı devlet reisleri kendilerine ulaşan yazılar mühürsüz olduğunda pek itibar etmezler. Yani daha bu konuları bilen diyelim ki sahabe. Efendimiz Aleyhisselam bilir ama Resul Efendimiz sahabenin malumunuz görüşlerine çok değer verirdi. Onlara istişare ederdi, sorardı, istişare ederdi, görüşlerine sahabenin müracaat ederdi, onları değerlendirirdi. Vahyen bildirilen hususlar tamam, orada problem yok, onu aynı tatbik ederdi. Ama vahyin bildirmediği hususlarda kesin bildiği bir şey varsa onu uygular, değilse mutlaka istişare ederdi. İşte Bedir'deki askeri konuşlandırırken Miktat bin Esved'in görüşünü dikkate alması, malumunuz orada Efendimiz Aleyhisselam Bedir'e giderken, hatta Bedir'e gitmenin başında bile gidelim mi gitmeyelim mi tarzında bir istişare söz konusu oluyor. Sahabe-i kiram, ya Resulallah git, peşindeniz, denize girsen peşine gireriz diye efendim peşinden gidiyor Efendimiz Aleyhisselam'ın. Askeri yerleştiriyor Bedir'e vardığı zaman. Miktat bin Esved radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, İslam ordusunu, İslam askerlerini bu yere yerleştirmeniz kendi iştihadınız ve kanaatiniz ile midir, yoksa bu konuda Allah size bir vahiy gönderdi mi? Yani ey Resulüm sen askeri şuraya yerleştir, şöyle yap böyle yap diye yerleşim planı olarak sana Allah'tan bir vahiy geldi mi, yoksa bunu kendi bilginize dayalı, görüşüne dayalı olarak mı yaptınız ey Allah'ın Resulü diye soruyor Mithat bin Esved Efendimiz Aleyhisselam'a. Ne kadar sahabede özgüven var, ne kadar Resulullah Efendimiz'de tevazu var, ne kadar bir efendim peygamber ashab münasebeti, bunu da görmüş oluyoruz. Sonra Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hayır, bu konuda bana bir vahiy gelmiş değil. Ben tamamen kendi tecrübelerime, kendi anlayışıma göre böyle daha doğru olur diyerek bu şekilde bir konuşlandırma yaptım. Buyurun bir teklifiniz var. Diyor ki Hazreti Miktat diyor ki ya Resulallah bu şekilde bir konuşlandırma doğru olmayabilir. Niye? Çünkü böyle yaparsak Bedir'de su kuyuları düşman tarafında kalır. Düşman eğer kuyuları efendim şey yaparsa, bizden engellerse bu kez bizim suyumuzu keserler, bizi zor mu bırakırlar. Hem susuz kalırız hem de daha çok zarar görmüş oluruz. Ama eğer ey Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem askeri şu şekilde şuraya yerleştirecek olursan bu takdirde biz kuyuları arkamıza almış oluruz ve düşmanın suyunu kesmiş oluruz. Düşman suyunu kesince de onlar zor durumda kalır ve teslim olmak durumunda kalırlar veya onlar mağlup olmak durumunda kalırlar deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miktad'ın bu teklifini kabul buyuruyor ve hemen askerin yerleşim planını değiştiriyor. Böyle Efendimiz aleyhisselam burada da belki zaten biliyordu ama bilmiyor da olabilir. Eğer bir vahiy gelmediyse tecrübelerini kullanacaktır. Orada o yazıları belki mühürsüz gönderme ihtimali olabilir. Tam kesin bilemiyoruz. Ama sahabe-i kiram ya Resulallah, yabancı devlet reisleri kendilerine ulaşan yazılar mühürsüz olduğunda pek itibar etmezler şeklinde görüş bildiriyorlar. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam da kendi adına bir mühür yaptırıyor. Buhari libasta geçen rivayete göre. Mühür olarak Türkçeleştirdiğimiz ifadenin aslı hatem. Kıymetli dinleyenlerim. Hatem. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve hatemen nebiyyin diye Efendimiz Aleyhisselam'ın son peygamber olduğunu bildiren bir ifadedir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde hatem yüzük manasında da kullanılıyor. Nitekim Resulullah Efendimiz'in mührü aynı zamanda yüzük şeklindeydi. Yani hem Efendimiz onun parmağını takıyordu mübarek parmaklarına, hem de hem yüzük olarak kullanıyor hem de aynı zamanda mühür idi. Hatemun Nebi veya Hatemun Resulullah diye de tabir ediliyor bu yüzükten. Hatemun Nebi peygamberin yüzüğü, Hatemun Resulullah Resulullah'ın yüzüğü veya mührü diye tabir ediliyordu. Yüzükten yapılmıştı ve kaşlı idi. Kaşının üzerinde ise hani bunu resimlerde falan da görmüşüzdür pek çoğumuz. Kaşının üzerinde ise Muhammed Resulullah, Muhammed en alt tarafta yazıyor. Efendim Resul ortada, Allah yüzüğün üst tarafında. Orada büyük bir edep var. Efendimiz Aleyhisselam muru kazıdırken Allah ismini Celle Celaluhu ve Kelimetullahiyel Uliya, Allah ismini en yükseğe koyuyor. Resul oluşunu onun efendim bir altına getiriyor ve Muhammed ismini de en alta koyuyor. Nasıl bir Allah inancı, nasıl bir Allah'a bağlılık, nasıl bir Allah'a tazim, Allah'ın büyüklüğünü her yerde farkında olmak, bir yüzükteki mührü kazıdırken bile oradaki o yine dikkat etmek. Ne muhteşem bir iman, ne muhteşem bir inanç, ne muhteşem bir Allah'a bağlılık, ne bu Allah inancı. Kıymetli kardeşlerim, buranın hepsini ne yapıyoruz? Bunların bu güzellikleri görüyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakıp da orada güzel olmayan, bizi hayretlere düşürmeyen, bizi böyle ağzımız böyle açık baktırmayan hiçbir davranış yok, hiçbir söz yok. Hepsi muhteşem. Tıpkı Ayşe validemizin beyan buyurduğu gibi diyor ki bir sahabe diyor ki ey müminlerin annesi bize Resulullah'tan çok hoşuna giden böyle ya mutlaka anlatmam lazım diyeceğin bir şey anlat da gönüllerimiz ferahlasın, Allah Resulü'nü yad edelim, hatırlayalım. Diyor ki onun diyor hangi sözü, hangi davranışı insanı hayretle düşürmezdik. Hepsi fevkalade güzel, muhteşem ama şunu anlatayım diye başka bir olayı anlatıyor. Şimdi burada da yani bir yüzük kazdırıyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir yüzük yaptırıyor, bir mühür kazdırıyor. O yüzüğüne, mührüne kurban olalım Allah Resulü'nün. Oradaki mühründeki Muhammed Resulullah yazısı bile bütün dünyaya nizam verecek, bütün insanlığı Allah'a kulluğa davet edecek ve Allah huzurunda takvaya, saygıya davet edecek bir ihtişam arz ediyor. Ne kadar güzel bir şey kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler. Ve kaşının üzerinde Muhammed Resulullah ibaresinin üç kelimesi alttan üste doğru, en altta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ortada Resul, elçi ve üstte de Allah Celle Celaluhu birer satır halinde kazanıyor. Sahabe arasında bu mühre benzer yüzük yaptırmak isteyenler oluyor. Bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselam parmağında bir yüzük. Kaşlı bir yüzük ve üzerinde de Muhammed Resulullah yazıyor. Her halini, her amelini Allah Resulüne uygun hale getirmeye çalışan bir sahabe nesli var. Onlar için özellik bu. Resulullah bir şey yaptı mı? Resulullah bir namazı kıldı mı? Resulullah bir efendim elbise giydi mi? Resulullah ne yaptı? Ne yaptı? Bütün o sahabe nesli Efendimizin peşinde ve onun gibi yapmak, ittiba işte bu. Onu taklit etmek, onun gibi yapmak. Böyle bakıyor ki Efendimiz yüzük yaptırmış. Hemen yani bir biz de yapalım değil. Demek ki bu güzel bir şey ki Resulullah yaptırmış. Demek bu Allah'ın sevdiği bir şey ki Resulullah bunu yaptırdı ve takıyor. Demek ki dinimiz bunu güzel görüyor. Yani uygun bir şey, güzel bir şey diye hemen yaptırmak isteyenler olmuş. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki hiç kimse benim mührümün yazısını taşıyan yüzük yaptırmasın. Burada tabi incelik var. Burada bundan nehyediyor. Çünkü sözü edilen mühür İslam devletinin alameti. Resulü Efendimiz aleyhisselam o mührü İslam devletinin bir devlet başkanı olarak, Müslümanların bir halifesi, hanife demeyelim mi? Peygamberi zaten. Peygamberi olarak orada en yetkili şahıs olarak resmi bir efendim mahiyette o yüzüğü kullanıyor. Ama herkes aynı şekilde yaptırırsa mührü basan basana bu Resulullah'ın mührü mü, başkasının mührü mü ve bunun evrakın, bu mührü vuran evrakın ne kadar bir değer ifade ettiği orada bir karışıklık olacak. Allah Resulü müsaade etmiyor. Kimse diyor benim yaptığım şey mühür yaptırmasın ve bunu konu kullanmasın. Mühri şerif Efendimizin mübarek mühürleri Resulullah Efendimizin vefatından sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a intikal etmiş. Ancak Hazreti Osman'ın halifeliğinin 6. senesinde Medine'deki Eris kuyusuna düşerek kaybolmuş. Mühri şerifin kaybolması ilgili bir nükteden de bahsediliyor. Kıymetli kardeşlerim, kaynaklarımızda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mühri şeriflerinde aynen Süleyman Aleyhisselam'ın mührü Süleyman diye meşhur mührü gibi pek çok esrar, sırlı durumlar saklı idi. Hazreti Süleyman'ın adı geçen mührü kaybolunca mülkü nasıl bir sarsıntı geçirip çökmüşse Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde mühri şerif Efendimizin mührü kaybedilince de idarede çalkantılar baş göstermiş, Mısırlı ve Iraklı asileri ayaklanmış ve halifenin öldürülüşüne kadar varan bu fitnenin artık bir daha önüne geçilememiştir. Böyle bir şey var yani bir kıyaslama yapılıyor ama hakikaten o mührün kaybolması da böyle bir şey olabilir. Ama Efendimizin mührü şunu söyleyelim. Öyle olmuş ve olmamış olabilir. Yani onu çok detaya girmeyelim. Ama Efendimizin mührü çok değerli. O bir kutsal emanet. Keşke kalsaydı, onu görseydik, onu öpseydik. O Efendimizin eşyası teberrük açısından çok büyük önem arz ederdi. Ama anlatılan o şeyde de bir incelik kendisini gösteriyor. Muhterem dinleyenlerim. Gelelim Efendimiz Aleyhisselam'ın temizlik ve tezyin malzemeleri. Efendimiz nasıl temizlenirdi, nasıl süslenirdi, saçını taraması, sakalını taraması, ilahiriye diğer efendim şeyleri. Burada çok güzel bilgiler var ama hepsi tertemiz, hepsi fevkalade güzel. Hepsi böyle güneş gibi aydınlık, yıldız gibi parlak. Oradaki davranışların ve Efendimizin işlerinin hepsinde bir güzellik, bir berraklık, temizlik, sadelik kendini gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elbisesinin temizliğine son derece dikkat ettiği gibi tertip ve düzenine de aynı nispette Efendimiz itina gösterirdi. Efendimiz son derece temiz giyinir. Elbisesi çok temizdi. Yani lüks olma, pahalı olma, marka olma değil kardeşlerim. giydiği neyse onu temiz giyinir. Ve aynı zamanda onun da çok tertipli düzenli olmasını itina ederdi. Resul Efendimiz fevkalade tertipli düzenli bir insandı. Zaten gelen ilk ayet-i kerimeler Efendimiz'den bunu istiyor zaten. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i tebliğ ile, inzarla, yani dini insanlara tebliğ etmekle vazifelendiren Müddessir suresinin ilk ayetlerine baktığımız zaman orada ne görüyoruz? Orada şunu görüyoruz. Ya eyyühel müddessir, ey elbisesine girinmiş, bürünmüş veya nübüvvet vazifesini almış peygamber, kum fe enzir, kalk insanları Allah'ın azabıyla uyar ve dini tebliğ et. Ve rabbeke fekebbir, Rabbini büyükle, en büyük Rabbini büyükle, Rabbinin büyüklüğünü bil, inan, büyük tanı, ona göre hareket et. Ve siyâbeke fetahhir, ve elbiseni temizle. Ve siyâbeke fetahhir, elbiseni temizle. Zaten Efendimiz Aleyhisselam temiz bir insandı. Zaten elbisesi en temiz bir insandı. Tertip düzenliydi ama ne yapıyor? Ayeti kerime tekrar bu kıllık kıyafet elbise üzerine bir efendim özellikle onu Efendimizin gündemine getiriyor. Ve adeta şunu söylemek istiyor ayet-i kerime. Diyor ki ey Resulüm, biliyorum ki sen çok tertipli, düzenli, temiz bir insansın. Ben seni tanıyorum, biliyorum. Sen benim kulumsun ve seçkin bir peygamberimsin. Onu biliyorum, onu görüyorum. Fakat şu an daha önce peygamber değildin. Daha önce Mekke toplumu içerisinde mütevazi hayatınla, örnek ahlakına dikkat çeken ama üzerinde böyle bir temsil vazifesi olmayan bir insandın. Yani sıradan bir insandın. Güzel bir insandın, ahlaklı bir insandın ama sıradan bir insandın. Yani bir peygamber, insanlara dini anlatan, dini öğreten, tebliğ eden, örnek olan, insanların önünden yürüyen böyle bir vazifen yoktu. Yani sıradan bir insandın. Temiz bir insandın, sıradan bir insandın ama şimdi öyle değil. Şimdi sen peygamber oldun. Seni peygamber yaptım ve seni insanlara Allah'ın dinini tebliğ edecek bir insan yaptım ve öyle vazife yükledim. Dolayısıyla insanlar karşısındaki arasında konumun değişti. Artık insanlar sana kendi sıradan bir insana bakmayacaklar, bu Allah'ın peygamberi diyecekler. Öyle demeleri lazım, sen zaten ona davet edeceksin. Dolayısıyla sıradan Muhammed'in elbisesiyle peygamber Muhammed'in elbisesi şüphesiz farklı olacak. Temiz mi? Daha temiz olacak. Düzgün mü? Daha düzgün olacak. Tertipli mi? Daha tertipli olacak. Yani daha. Buna dikkat edeceksin. Çünkü sen artık bir davayı temsil ediyorsun. Allah'ın temsilcisisin. Dinin temsilcisi olarak görev yapıyorsun. Senin giyimin, kuşamın, sözün, sohbetin, elbisen, sakalın, saçın artık bundan sonra daha bambaşka olması gerekiyor gibi bir hatırlatma yapılıyor. Bu çok önemli bir nokta kıymetli kardeşlerim, benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam çok düzenli bir insandı, daha çok itina gösterirdi. Zira o icap ettikçe saç ve sakalını tarayıp düzeltir. Hatta kulak yumuşaklarına kadar uzattığı mübarek saçlarını zaman zaman kınayla boyar ve zeytinyağı ile de yağlardı Efendimiz Aleyhisselam. Yani saçlarını kısalttığı zaman oluyor. Zaman zaman da kulak memelerine kadar uzattı oluyor. Çok simsiyah, fevkalade güzel saçları Efendimiz Aleyhisselam'ın, gür saçları var. Zaman zaman onları tarardı, düzeltirdi. Zaman zaman ortadan ikiye bölerek efendim sağlı sollu şey yapardı. Ama Efendimiz fevkalade güzel bir insandı. Mübarek kaşları, mübarek gözleri, kirpikleri, yanakları, sakalı, dudakları, dili, dişi, her şeyi çok güzeldi Efendimiz Aleyhisselam. Çok güzeldi, çok güzeldi. O saçı ayrı bir güzellikte, sakalı ayrı bir güzellikte. Yani adeta bir parlayan güneşti Efendimiz Aleyhisselam. Bir nurdu, böyleydi. Çünkü görenler hayran kalırdı Efendimiz Aleyhisselam'ın. Her şeyine hayran kalırdı. Dolayısıyla o zaman zaman saçlarını kınaya boyadığı da olur Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bir insan saçını kınalasa biz biraz şey görüyoruz. Yani falan diyoruz. Böyle yani kınar gibi yapıyoruz. Halbuki bu konuda bizim örneğimiz var. Yani Efendimiz Aleyhisselam kınayla boyadıysa boyanabilir. Veya yine meşru olmak şartıyla, yani saçın yıkanması, gusülle alakalı bir problem olmadığı takdirde boyanma da olabilir, kına da olabilir. onun fıkıh tarafına bakmak gerekir. Bunu da normal karşılamak lazım. Efendimiz Aleyhisselam saçına bakar. Onu güzel efendim korur, kuvvetlendirir. Zeytinyağı sürerdi Efendimiz Aleyhisselam ki zeytinyağının, kaliteli zeytinyağının saça çok faydalı olduğu ifade buyuruluyor. Böyle yapardı Efendimiz Aleyhisselam. Şemail'de geçiyor, Tirmizi'nin şemailinde. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ağız temizliğini kesinlikle ihmal etmezdi. Dişleri inci gibiydi. Efendimiz Aleyhisselam'ın dişlerinin arasında bir yemek parçasını görmüş bir sahabi yoktur. Ben Resulullah'ı gördüm, yemek yemişti, ağzının kenarları yemekliydi, öyle bekliyordu. Böyle bir şey olamaz kardeşler. İsterseniz 100.000 tane rivayeti karıştırın, bütün hadis yerlerini karıştırın, orada böyle bir şey göremezsiniz. Gözükmez, yok çünkü. O tertemiz bir insan. Efendimizin hiç dişinde efendim böyle şeyle insanların karşısına çıkar mı Efendimiz? Çıkabilir ama hayır, çıkmamış. Tertemiz, dikkatli. Her şey Efendimizin uyanık. Öyle işte biz de onun ümmetiyiz. Biz de onun gibi yani ruhumuz diri olacak, kalbimiz diri olacak, tertemiz olacağız. Efendimiz, Efendimiz, Efendimiz. Her şeyle güzel Efendimiz. Kesinlikle ağız temizliğini ihmal etmiyor. Misvakı kullanıyor. Dişlerini temizliyor, bunu tavsiye ediyor. Özellikle namaza gelirken herkesin dişlerini mısvaklamasını istiyor. Gerekseydi diyor, zor olmasaydı farz kılardım diyor, vacip kılardım diyor, tertemiz gelin diyor. Yani şu kişinin ağzını yıkayacağı bir efendim avuç su, bir şey bulamadı mı diye Efendimiz Aleyhisselam mahzun oluyor. Yani olmaz diyor. Mümin temiz olacak, tertemiz olacak. Onun için Efendimiz hayatında bütün dünya ışık tutacak. Bütün dünya insanlara mesaj olacak. Yani doğusu, batısı, medeniyet kültürü ne olursa olsun, gelişmişliği ne olursa olsun, yani her seviye insana örnek olacak bir temizlik Efendimiz'de var kıymetli kardeşlerim. Böyle. Gün içerisinde sık sık dişlerini Efendimiz misvakları, bir defa falan değil. Belki her namazdan önce misvakladığını da biliyoruz. Yine Efendimiz'in her gece yatmadan önce, her gece yatmadan önce Efendimiz'in gözlerine, mübarek gözlerine sürme çektiği de olurdu. Güzel kokuyla Efendimiz'e sevdiren üç şeyden biri olup hayatında ayrı bir ehemmiyete sahipti. Enes radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir koku şişesi vardı. Onunla devamlı Efendimiz kokulanırdı. Güzel kokuyu severdi ve kokulanırdı. Öte yandan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları yapmakla birlikte saç baş düzeltmeye uzun uzun vakit ayırmayı da hoş karşılamazdı. Ve temizlik gibi giyim kuşamdaki sadeliğin de imanın gereği olduğunu belirtirdi. Yani şimdi burada bir hastalık olmayacak. Bu Efendimizin tabii hali. Yani başının, saçının tertibi, güzelliği, elbisesi, her şeyi tabii hali. Burada tutup da saatlerce bu işte meşgul olma gibi bir şey değil. Normal. Zaten Efendimizin bu sade hayatına baktığımız zaman bunu da efendim görüyoruz. Bunu da Efendimiz imanın gereği diyor. Fazla uğraşmayacaksın, az zaman ayıracaksın ama temiz olacaksın, düzgün olacaksın. Bu da ayrı bir tertip düzen. Yoksa uzun uzun saatlerce bu işle uğraşmak, o zaman yapılacak çok şey var. Nasıl zaman kalacak? Nitekim Efendimizin bu iş için kullandığı alet ve devayetin oldukça külfetsiz olduğu görülüyor. Efendimiz'e ait belli başlı temizlik ve tezim malzemeleri şunlardı. Aynası vardı Efendimizin, tarağı vardı, makas, misvak, sürme, danlık, efendim o gözünü sürmelediği efendim o sürmenin bulmuş olduğu kap, koku şişesi denilebilecek bir kutu ve bir de tülbentten ibaret idi. Efendimizin bütün malzemeleri bunlardı ama bunları güzel kullandı Efendimiz Aleyhisselam ve bunlarla bu kadar mütevazi malzemelerle Efendimiz tertemiz, terütaze ve bakımlı bir şekilde de efendim yoluna devam ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca alemlerin efendisi herhangi bir yolculuk esnasında da bu tür eşyalarını yanında taşırdı Efendimizin. Allah Resulü ashabına ismit taşından yapılan bir cins sürmeyi tavsiye etmiş. Bütün gözlere cila olduğunu ve kirpiklere iyi geldiğinde söylemiş. Yani göz sürmesinde söylüyor. Yolculuk esnasında Efendimiz aleyhisselam bunları yanında taşıyor ve bunları yolculukta da kullanıyor. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam yolculuklarında da yine saçına, sakalına, kılına, kıyafetine çok dikkat ediyor. Hep dikkatli ve itinalı bir hayatı var Allah Resulü'nün. Kıymetli kardeşlerim, gelelim Resul Efendimiz Aleyhisselam acaba ne tür bineklere bindi? Hangi hayvanları binek olarak kullandı? Yani atından, devesinden, katırından neler vardı? Dilerseniz de ona bakalım. Efendimizin keşke bindiği merkep biz olsaydık, keşke bindiği deve biz olsaydık, bindiği semer biz olsaydık diye hep böyle hasretle gidiyoruz Efendimizin bu şemailini anlatırken. Fahri Alem Efendimizin kullandığı bir takım binitleri de vardı. Bunlar arasında hicret yolculuğu esnasında Efendimiz Aleyhisselam gibi mübarek bir varlığı taşıma lütfuna nail olan Kasva isimli devesi çok meşhur. Hicretteki Efendimiz'i taşıyan deve de bu deve, Kasva isimli deve. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk defa Uhud Muharebesi'nde kullandığı Es-Sekbu isimli bir atı, bunun yanında ona hediye edilen ve kendisinin asabından bazılarına hediye ettiği birkaç atı daha vardı. Efendimizin bir sekliye çok hızlı giden bir atı vardı. Uhud'da kullanmış Efendimiz Aleyhisselam bu atı. Ama onun dışında yine birkaç atı da var. Bunların bazısını efendim sahabesine hediye ettiği oluyor. Yine Efendimizin Düldül isimli katırı ile Yağfur isimli merkebi de meşhur bir arasında yer alıyor. Düldül diye katırı da var Efendimizin merkebi de. Bunlar tabi belli sayılardadır. Yani devesi olsun, atı olsun, katırı olsun, bunlar sayılardır ama Efendimiz Aleyhisselam bunlara binmiş, binit olarak kullanmış efendim. Mekke'de, Medine'de, seferlerinde kullanmış, hicret etmiş o deveyle, efendim, kasvayla ta Mekke'den Medine'ye hicret etmiş ve bunlar da Efendimiz'e binit olma şerefine nail olmuş varlıklar, öyle söyleyelim. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın tabii kullandığı harp malzemeleri vardı kıymetli dinleyenlerim. Çünkü Resulü Efendimiz kendisini ben rahmet peygamberiyim, ben kılıç peygamberiyim buyuruyor. Zaten hayatı bunu gösteriyor. Efendimizin serafa rahmet oluşu ama Efendimizin yeri geldiği zaman insanlığın onurunu korumak, mazlumları korumak, zalimlerin hakkından gelmek, üstesinden gelmek, zulmü bertaraf etmek, hakkı ihkak etmek, hak sahibinin hakkını almak noktasında büyük bir mücadele yürüttüğünü ve burada da çok büyük fedakarlık yaptığını biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın Bedirler, Uhudlar, Hendekler, Tebükler, Muhteler, Huneynler, Mekke'nin fetihleri, Hudeybiyeler, Hayberler, yani sayıya gelmez. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın 10 yıllık Medine döneminde 83 tane seriye, gaza, efendim, sefer düzenleme tertip etmesine baktığımız zaman bu çok muhteşem bir şey, çok müstesna bir şey gerçekten. Buna nasıl bir ömür yeter, nasıl zaman yeter? Bu Allah Resulü'nün insanla mucize oluşunun bir açık belgesidir. Başka izahı da mümkün değildir. Şimdi bu çerçevede Efendimizin harp malzemelerine baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer ve bir peygamber olarak günlük hayatta giydiği kıyafetlerinin yanında bir komutan olarak kullandığı zırh, kılıç ve miğfer gibi savaş malzemeleri de var. Çünkü Efendimiz bir komutan. Bedir'de kimdi komutan? Allah Resulü. Nasıl bir komutan? Bütün tehlikelere en önde giden bir komutan. Hazreti Ali Efendimiz cengaver. Efendimizin damadı. Diyor ki biz Bedir'de diyor o müşriklere karşılaştık diyor, gelen oklar karşısında, sallanan kılıçlar karşısında biz diyor Allah Resulü'nün kolları kanatlar arasında diyor efendim saklanıyorduk. Ona sığınıyorduk. O nasıl bir komutanlık, nasıl bir cengaverlik, nasıl bir yürek, nasıl bir metanet Efendimiz'de. Canımız, her şeyimiz feda olsun o Allah'ın peygamberine. Ne büyük bir insan. Nasıl bir gönül, nasıl bir ruh. Allah'tan sonra en güçlü insan diyebiliriz. Zırh, muharebelerde silah darbelerinden korunmak için giyilen ve küçük demir halkalardan örülmüş yelek bildiğimiz gibi. Efendimiz Aleyhisselam özellikle Uhud ve Hayber gazvelerinde zırh kullanıyor. Efendimizin zırhları, ondan isimleri var kıymetli kardeşlerim. Zatül Fudul, Suudiye, Fıdda, Betra ve Harnak gibi. Bunların hepsini ezberleyelim. Yani Efendimiz nesi varsa, yani şu zırhların isimlerini bilip aslında onu yazmak lazım. Ezberlemek lazım, söylemek lazım. Çünkü Efendimiz'e bu zırhlar Efendimiz'in bedenine değdi. Efendimiz bununla savaştı. Efendimiz bununla İslam'ın kalkanı oldu. İslam'ı yaymak için bunlar efendim giydi. Bu ne kadar şerefli, değerli malzemeler bunlar. Zatül Fudul, Suudiye, Fıdda, Betra ve Harnak gibi isimlerle yadırılıyor. Vefat esnasında Efendimiz zırhı bir Yahudi'den borç aldığı bir miktar arpa karşılığında rehin olarak bulunuyordu. Efendimiz mübarek payında Allah bilir kendisine gelen bir aç, bir garibanı, bir yoksulu, yetimi yanında olmadığı için, verecek efendim bir arpası olmadığı için Efendimiz ne yapıyor? Git diyorsun bir Yahudi'ye, şu zırhımı götür, onun yanında rehin kalsın, al diyor, orada şu arpayı al git diyor Efendimiz Aleyhisselam. O çok sevdiği zırhını bir Yahudi'ye rehin veriyor. Vefatında da Efendimiz orada en son efendim vefat ettiği zamanda o borç karşılığı zırhı da Yahudi'nin elinde rehin bulunuyordu. O Allah'ın peygamberiydi. O onun güzellikleri, onun davranışları, onun örneği yani söze gelmeyecek derecede fevkalade güzellikte ve derinlikteydi. Mekke fethinde şehre girerken Allah Resulü'nün mübarek başında bir miğfer vardı. Ayrıca Fahri Kainat'ın harp malzemelerinden Zülfikar, Kala'i, Bettar, Hatıf gibi isimleri anılan birçok kılıcı mevcut Efendimizin. Bunlar arasında Bedir'de ganimet olarak elde edilen Zülfikar isimli kılıç meşhurdur. Nitekim La seyfe illa Zülfikar ve la feta illa Ali. Kılıç dediğin Zülfikar, yiğit dediğin Ali gibi olur sözü bir bidar misaline gelmiş. Efendimiz Zülfikar kılıcı bu. Sevgili Peygamberimizin 3 adet süngüsü, 3 adet de yayı bulunmaktaydı. Süngüsü de vardı, yayı da vardı, zırhı vardı. O bir çünkü komutandı çünkü o. Aynı zamanda bir komutandı. Bir peygamberdi, komutan bir peygamberdi. Peygamber bir komutandı. Hatta yaylarının Ravha, Beyza ve Safra isimlerine sahip olduğu belirtiliyor. Bir de Efendimizin üzerinde koç resmi bulunan bir kalkanı vardı ki tasvirden hoşlanmadığı için bu resmi Efendimiz koç resmini kazdırıyor. Çünkü resmi uygun görmüyor. Hülasa, Peygamberimizin giyim kuşamı ile ilgili rivayetlerin ele alındığı bu kısımda şu husus ortaya çıkıyor kıymetli dinleyenlerim. Fahri Kainat Efendimiz hayatın diğer safhalarında olduğu gibi giyim kuşamında da sade bir hayat yaşamayı tercih etmiştir. Dünyanın her türlü maddi imkanına sahip olduğuna rağmen inanan bir kral gibi kesinlikle davranmamıştır. Bu kadar mütevazi malzemeyle giyim kuşam, harp aletleri ve diğer şeyler, bu kadar büyük başarı, bu kadar az kıt kanaat ve imkanla, bu kadar mütevazi eşyalarla, aletlerle, bu kadar muhteşem başarı, zafer. Bu ancak Allah Resulü'nün başaracağı bir şeydir. Onun için bize bir örnek. Yani siz daha büyük imkanlarla, hiç değilse benim yaptığımın biraz daha yakınlaşmaya çalışın gibi bir mesaj da var bunların içerisinde. Bu duygularla kıymetli kardeşlerim, hepimizi Cenab-ı Hak gönlümüze Resul Efendimiz'i, onun muhabbetini, ona itaati, bağlılığı, teslimiyeti Cenab-ı Hak gönüllerimize yerleştirsin. Hepimizi bir Resulullah Efendimiz'in muhibbi, aşığı, sadıkı eylesin ve onun yolunda adım adım böyle yürümeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.